أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler geçen hafta sahabe-i kiramın ilk birinci yani hicret edenleri Habeşistan'a hicret eden birinci grup ve akabinde Mekke'ye gelip durumları işte kötü olarak gördükten sonra bir daha hicret etmeleriyle beraber ikinci bir grubun da onlara iltihak etmesi ve Habeşistan'a gidip hicret etmeleri, orada kalmaları ve özellikle müşriklerin onları geri almak isteyip de başaramamaları ve böylece Habeşistan'da emin bir şekilde yaşamaları konusunu işlemiştik. İkinci seferinde 80'den fazla sahabe bu sefer hicret etmişti ve artık Habeşistan'a yerleşmişlerdi. Tabi Mekkeli müşrikler onları geri almak istediler. Ne yaptılarsa başaramadılar. Özellikle Amr ibn al-As bir de Abdullah bin Ebi Rabia bu iki elçiyi göndermişlerdi. Amr ibn al-As çok dahi bir adam. Özellikle yani tabi iki adam da zeki adamlar, ileri gelen kimseler ve özellikle Amr ibn al-As dahiliyle tanınan, Araplarda dahiliyle tanınan bir şahsiyettir. Daha sonra tabi İslam'a girdi yani Amr ibn al-As radıyallahu anhu. O zaman müşrik idi. Müşrikler bu ikisini göndermişlerdi. Ta ki Müslümanları geri çevirmek için fakat özellikle Müslümanların sebatı, hakkı beyan etmeleri ve Cafer bin Ebi Talib'in Necaşi'ye karşı hakkı çok güzel bir şekilde beyan etmesi sebebiyle Necaşi ve oranın işte din adamları etkilenmişlerdi onun konuşmasından. İnşallah o konuşmanın üzerinde duracağız. Çok müthiş bir konuşma yapmıştı. Ve onun neticesinde Necaşi geri çevirmemişti. Böylece Habeşistan'da emin bir şekilde kaldılar. Tabii Necaşi o sahabelerin yani hakka olan bağlılıkları, samimiyetleri, İslam'ın güzelliğini işitince, Allah-u Teala'nın ayetlerini işitince gerçekten yapısı temiz bir adamdı. Ve Allah'ın dinine o da giriyor, İslam'a giriyor Necaşi. Bu olayın hemen akabinde. Fakat rivayetlerde Necaşi'nin İslam'ını açığa vurmadığı geliyor. Tabi tahmin ediyorlar çünkü bakıyorlar ki Müslümanları koruyor. İsa aleyhisselam hakkında yani işte Allah'a ortak koşmadığını, o da Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu söylemesi ister istemez ona muhalif olanları kendisine daha çok düşman ediyorlar. Düşman oluyorlar ve aslen Necaşi İslam'a giriyor fakat rivayetlerde gizli tuttuğu geliyor. İslam'ını gizli tutmuştur çünkü kavmi İslam'a girmemişti. Ve kendisi de artık imkanı doğrultusunda Müslümanlara yardımcı olma ve dinin talimatları neyse onları yaşama noktasında elinden geldikçe bunları yaşamaya çalışmıştır. Ulema bu şekilde onu bahsediyorlar. Hatta vefat ettiği zaman tabi memleketinde kalmış. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mektup yazmıştır. Ya Resulullah ben ve ailem gelip sana hizmet etmeye hatta gelip ayaklarını yıkamaya hazırız. Bundan da şeref duyarız diye böyle bir mektup yazıyor. Hatta destek istersen adamdır, paradır ne istersen yani bu noktada emrine amadeyim diye. Necaşi'nin mektup yazdığı da rivayet edilir. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan bir şey talep etmemiştir. Ve Necaşi rivayetlere göre Hicri 8. yılda veyahut da 9. yılda Müslüman olarak vefat etmiştir. Hatta vefat ettiği zaman hicretten hemen önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına hadi kalkın Necaşi vefat etmiştir. Habeşistan kralı Necaşi kardeşiniz vefat etmiştir. Onun gıyabi cenaze namazını kılacağız diye sahabeyi çıkarıyor ve onun cenaze namazını kılıyorlar. Gıyabi cenaze namazı. Oradan da vefat etmiş bir Müslümanın, uzaktaki olan bir Müslümanın gıyabi cenaze namazını kılmamızın da caizliğini öğrenmiş oluyoruz. Evet, sahabe-i kiram orada uzun bir müddet kalıyorlar Habeşistan'da ta ki Müslümanlar Medine'ye hicret edip orada güçlendikten sonra daha sonra onlara haber geliyor Medine'ye gelebilirsiniz diye. Ondan sonra Medine'ye gidip Müslümanlara iltihak ediyorlar. Ama o yıllarda çok rahat bir şekilde Habeşistan'da güvenli bir şekilde kalıyorlar. Bu olayları kısaca anlatmıştım. Bugünkü dersim bu hicretten, bu birinci hicretten alacağımız dersler. Özellikle bu sahabenin, ilk hicret eden sahabenin hayatından ne gibi dersler alabiliriz? Bunun üzerinde duracağım. Birincisi, birinci alınacak ders bu sahabenin akidelerindeki olan sebatları, samimiyetleri ve ihlasları göze çarpıyor. Bu sahabeler ki Allah'ın dinini yaşamak için sırf küfre boyun eğmemek adına ve Allah'ın dinini yaşamak ve Allah'ın dinini de yaymak için ne yapmışlar? Hicret etmişler. Allah için yurtlarını terk etmişler. Normalde her bir insanın yurdu kendisine tatlıdır. Güzeldir. Özellikle doğduğu, yaşadığı, işte aşireti, akrabalarının olduğu, iş ve gücünün olduğu yerler her bir insana nedir? Caziptir. Oralardan ayrılmak istemez. Hele hele bir de ikinci olarak bir de Mekke olursa, Mekke mübarek bir yer, İbrahim Aleyhisselam'ın merkez edindiği, İsmail Aleyhisselam o peygamberin yani merkez edindiği, orada Mescid-ül Haram'ın inşa edildiği, yani dünya üzerinde en kutsal memleket Mekke'dir. Özellikle böyle kutsal bir memleketi ne yapmışlar? Allah için terk etmişler. Yani Allah'ın dini böyle bir şeyi istediği zaman ne yapmışlar? Bunu göstermişler. O samimiyetlerini ortaya dökmüşler. Ve ya Resulullah, yabancı bir memlekete biz gidemeyiz. Bunların dillerini bilmiyoruz, örflerini bilmiyoruz diye itiraz etmeden ne yapmışlar? Yola çıkmışlar, hicret etmişler. Allah için vatanlarını terk etmişler. Burada onların dine olan samimiyetlerini, Allah'a olan teslimiyetlerini, ihlaslarını ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Asıl din budur kardeşler. Sahabe-i kiram yeri gelmiş, bütün akrabalarını, bütün her şeylerini Allah için terk etmişler, hicret etmişler. Her şeylerini bırakmışlar. İnsanlar onlara düşman olmuş, akrabalar onlara düşman olmuş. Mallarını kaybetmişler, evlerini kaybetmişler. Suheyb-i Rumi radıyallahu anhu hicret ettiği zaman kendisi çok zengin. Mekkeli müşrikler onun yolunu kesiyorlar Medine'ye gittiği vakit. Yolunu kesiyorlar, diyorlar ki sen Mekke'ye geldiğin zaman fakir bir insandın. Aslen köle olan, hiçbir şey olmayan bir insandın ve burada zenginleştin, bizden para kazandın. Şu anda servetinle beraber çekip gidiyorsun. Biz sana yedirecek miyiz, seni bırakacak mıyız? İmkanı yok diyorlar. Seni bırakmayız diyorlar. Suheyb-i Rumi diyor ki benim ne kadar okta yani başarılı olduğumu biliyorsunuz. Attığı zaman 12'den isabet eden bir sahabeydi, çok başarılıydı. Vallahi bu oklarımın hepsini kullanırım. Ve çok isabet de ettiriyor. Yani hiçbirisi boşa gitmeyecek Allah'ın izniyle. Sonra kılıcım kırılana kadar sizinle çarpışırım. O yüzden yolumu açın diyor. Müşrikler yok diyorlar. Velev ki böyle bir şey de yapsan sonuna kadar biz de direneceğiz. Servetini bırakmadan biz senin yolunu açmayacağız. Ya servetini bize bırakırsın öyle gidersin ya da yolunu açmayacağız. Hicrete izin vermiyorlar. Ama dinine vermiş olduğu ehemmiyetten dolayı ne yapmıştır Suheyb-i Rumi radıyallahu anhu? Gerçekten benim yolumu açacak mısın servetimi bıraktığım zaman? Evet diyorlar. O zaman bütün servetimi size bırakıyorum diyor. Bütün servetini onlara bıraktıktan sonra ne yapıyor? Hicret ediyor. Gidip Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kıssayı anlattığı zaman aleyhissalatü vesselam diyor ki senin yaptığın bu ticaret karlı bir ticarettir diyor. Sahabe-i kiram yeri gelmiş bütün malları için ne yapmışlar? Tenezzül etmişler. Allah için infak etmişler ki ne yapsınlar? Hicret etsinler. Hicret sevabına ulaşsınlar. Bununla beraber Allah yolunda cihad etmişler. En değerli olan şeylerini takdim etmişler. Şehit düşmüşler, yaralanmışlar. Kadınları yetim kalmış, çocukları kadınları dul kalmış, çocukları yetim kalmış. Allah için her şeylerini feda etmişler. Onlar Allah'ın dinine bu şekilde samimi bir şekilde her şeylerini feda ederekten sarıldılar. Allah-u Teala da onlara izzet verdi. Allah-u Teala onları yüceltti. Allah onları sevdi ve cennetle müjdeledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları cennetle müjdeledi. ve kıyamete kadar hayırla anılmalarına sebebiyet verdiler. Bizler onları hayırla anıyoruz, kendimize örnek ediniyoruz. Dolayısıyla eğer ki bizler de tabii onları kendimize örnek edinirsek, onlar gibi Allah'ın dinine sarılırsak, onlar gibi samimi bir şekilde fedakarlık yaparsak, her şeyimizi feda edersek, yeri gelecek vatanımızı, ailemizi, her şeyimizi, malımızı feda edersek, Allah-u Teala bizleri de o sahabelerle beraber inşallah Cennet-i Ala'da orada toplayacaktır inşallah. Bizleri onlara komşu edecektir. Evet, onlar dünyayı tercih etmediler. Cesetlerinin ihtiyaçlarını ruhlarının ihtiyaçlarına takdim etmediler. Ruhlarının ihtiyacı imandı, İslam'dı, Allah'ı razı etmekti. Bunun adına cesetlerini ne yaptılar? Zorluklara da düşürdüler. Her şeylerini ne yaptılar? Feda ettiler. Onların yani samimiyetlerini, ihlasını ne yapıyoruz? Görüyoruz. İkincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmetini, şefkatini görüyoruz. Ashabını çok severdi. Çok şefkatliydi ashabına. Sahabenin en ufak başlarına bir sıkıntı gelmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok ağır geliyordu. Hatta o kadar merhametliydi ki namaz kıldığı vakit, normalde cemaatle namaz kıldığı vakit Aleyhisselatü Vesselam namazı uzatmayı çok sever. Çünkü namazdan çok lezzet alırdı. Küçük bir çocuğun ağlama sesini işittiği zaman namazı, sırf o küçük çocuk fazla eziyet görmesin, ağlamasın, annesi sıkılmasın, yani üzülmesin çocuğuna, sırf ondan dolayı namazını kısa tutardı. Hani bir an önce namazı bitireyim ki annesi çocuğa baksın, sustursun. Bu kadar şefkatli, merhametliydi ashabına. Dolayısıyla Mekke'de de Müslümanların başına gelen işkenceler, eziyetler, sıkıntıları gördüğü için onlar hem yani bu sıkıntılardan kurtulmaları hem de İslam davasının başka bölgelerde yayılması için ne yapmıştır? Onları hicrete teşvik etmiştir. Ve böyle bir mekanı seçmiştir onlara. Bu da yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın ne kadar koruduğu, onlara ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Bundan şu ders alınıyor, Müslümanların başındaki olan emirler, ileri gelenleri de Müslümanlara da bu şekilde olmaları lazım. Şefkatli, merhametli, onları koruyup gözeten, onların acılarına ne yapan? Acılarına yani onlar da şey yapan, o acıları onlar da hisseden ve o acıların bir an önce hafiflemesi için yani çaba harcaması gerekiyor emirlerin. Evet. Üçüncüsü, tabii bu hicretten çok kasıtlar vardı. Yani bu hicretin çok değişik amaçları vardı. Özellikle sahabenin dinlerini daha rahat yaşamaları. İkincisi, İslam davasının başka bölgelere intikal etmesi. Üçüncüsü, hani bir grup Müslüman emniyette kalsın, belki Mekke'de hepsi tükenir, kimse kalmaz, bizim davamızı başka bölgelerde de devam ettirecekler olsunlar diye Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncesi buydu. Böyle bir sebep de vardı. Dördüncüsü de müşriklerin İslam davasına olan düşmanlıkları. Bu ortaya çıkmıştır. Normalde hani müşrikler sözde işte çok misafirperver olduklarını iddia ediyorlar. İşte mazluma yardımcı olduklarını, işte ikram ettiklerini gibi böyle kendilerinin reklamını yapıyorlardı. Yani Araplar arasında biz işte Mescid-ül Haram'a ne yapıyoruz? Hizmet ediyoruz. Allah'ın evine hizmet ediyoruz. Fakat normalde yalan bunlar. İşte böylece bunların zulmü, bunların küfrü, bunların işte mazlumlara yapmış oldukları kötülükler de ortaya çıkmış oluyordu ki böylece dünya üzerinde yani Araplar, özellikle Arap müşriklerin yani Mekkeli müşriklerin ne denli İslam düşmanı oldukları, İslam'a ve İslam davasına nasıl düşman olduklarını ne yapıyordu? Bu açığa çıkarıyordu. Ve bu noktada sahabeler bunu başarmışlardı. Özellikle Necaşi ile konuşmaları, onların durumlarını beyan etmeleriyle ne yapmışlardır? Yani günümüzde de tabii İslam davasını yaymak lazım. Yani İslam'ın güzelliğini yaymak, öbür taraftan da İslam'a düşman olan kafir toplulukları da ortaya çıkarmak lazım. Yani hangi topluluk varsa İslam'a düşman olmuş olan, Müslümanlara eziyet eden, savaş açmış olan bu küfür topluluklarının küfürlerini, zulümlerini, yanlışlıklarını ne yapmak lazım? Teşhir etmek lazım. Ta ki her şey beyine üzere olsun. Yani kim hak yoldadır, kim batıl yoldadır, kim Müslümandır, kim kafirdir ortaya çıkması için. Bu noktada yani bu böyle çalışmaların yapılması önemlidir. Özellikle davetçilere çok büyük görevler düşüyor. Küfrün bu yani küfürlerini yapmak, zahar etmek, göstermek. Başka bir anlayacak ders, bu hicrette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabaları da vardı. Mesela onun kızı Rukayya radıyallahu anha vardı. Onun kocası Hazreti Osman, hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasıdır hem de damadıdır. Bu hicrette vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasının oğlu Cafer İbn Ebi Talib bu hicrette vardı. Bu da neyi gösteriyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam davasında kendisi canıyla, akrabasıyla, malıyla, her şeyle ne yapmıştır? Destek vermiştir. Ve komutanlara, ileri gelenlere, emirlere bunu örnek olarak bırakmıştır. Bir davada o komutanların, o emirlerin kendilerinin de fedakarlıkta bulunmaları, yeri gelirken akrabalarının da bu işin içerisinde olmalarını ne yapmıştır? Göstermiştir. Yani şunu göstermemiş Aleyhisselatü Vesselam. İşte emirler, komutanlar oturdukları yerde ne yaparlar? Emir verirler. Bütün sıkıntıları tabi olanlar yapar. Hayır, bir sıkıntı varsa hepimiz çekeriz. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabaları da bu işin içindeydi. Onlar da bu sıkıntıları ne yapmıştır? Yani çekmişlerdir, göğüslemişlerdir. İşte böyle olunca İslam davası başarılı olur. Yani hayata döküldüğü zaman. Yoksa insan oturduğu yerde sadece talimat vererekten, emrederekten kendisi bu işin içinde olmazsa kesinlikle dava başarılı olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerim gelmiş ne yapmış? Savaşlarda kendisi de bulunmuştur. Sahabenin bütün acı ve tatlı her şeylerinde ortak olmuştur. Hiç fark yani gözetilmemiştir. Hatta dışarıdan giren bir kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ashabın arasında ayırt edemiyormuş. Onlar gibi giyinen, onlar gibi yiyip içen, onların arasında oturan hiç böyle yani kendisini böyle üstün tutacak bir şeylere girmeden öyle mütevazi hayat yaşıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Hatta tanımadıkları için yeni girenler soruyorlarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede, kimdir? Hani biz Müslüman olmaya geldik. Ondan sonra işaret ediyorlar işte şu oturan onun yanına giderlermiş. Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Evet. Başka anlayacak ders, kafirlerin himayesine Müslüman girebilir. İhtiyaç olduğu zaman tabi. Tabi bu bazı şartlarla, o da kişi dininden tenezzül etmeden, kafirlerin davalarını, dinlerini işte kabul etmeden, onaylamadan ve onların batıllarına susmadan, eğer ki bu şartlarda kafirler Müslümanlara yardımcı olurlarsa, korurlarsa, onların himayesine girmekte bir beis yoktur. Tıpkı bu sahabelerin, Müslümanların Necaşi'nin himayesine girmeleri gibi. O zaman tabi Necaşi ehli kitap kafir birisiydi. Onun himayesine girdiler. Yani onun devletinde, onun koruması altında. Ne yaptılar? Hicret ettiler, talep ettiler. Bir nevi siyasi ilticada bulundular. Demek ki yani eğer ki bir devlete ve bir küfür topluluğuna eğer ki dinimizde taviz vermeden, onların küfürlerini meşru göstermeden, dinimizde taviz vermeden böyle bir durumda bizleri koruyacak olurlarsa siyasi iltica yani onların korunmasını talep edebiliriz. Bunda bir beis yoktur. Dolayısıyla bu sahabeler tabi hakkı beyan ederek de Necaşi'nin himayesine girmişlerdi. Daha sonra Necaşi Müslüman olmuştur. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'in himayesinde yaşıyordu. Mekke'de onun amcası müşrikti, İslam'a girmemişti. Onun koruması ve himayesi altında yaşıyordu. Ne zaman Ebu Talib Resulullah'tan bazı tenezzülleri isteyince dedi ki ey yeğenim dedi. Bizleri çok daraltıyorlar. Çok eziyet etmeye başladılar. Çok ağır yük yüklemeye başladılar bize. Hani ambargo uyguladılar, eziyet etmeye başladılar. Her çeşit şeyi yapmaya başladılar Mekke'li müşrikler. Ey yeğenim dedi hani bu yükü bizden hafifletsen, hani bu davanı artık açığa vurmasan, bunların ilahlarını ayıplamasan, bunlara artık hiçbir şey söylemesen diye talepte bulununca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amca dedi, vallahi dedi, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar ben bu davadan vazgeçmem. Ya bu dava uğrunda şehit olurum, bu boynum gider, ya da Allahu Teala bu dini hakim kılar. Diye ne yapmıştır? Yani eğer ki hani bu şartlarda himaye etmeyeceksen ben himayenden de çıkarım, hakkı beyan ederim, ne olacaksa olsun. Ebu Talib onun o halini görünce, ısrarcı halini görünce dedi ki yeğenim tamam dedi. Yolunda devam et dedi, ben ömrüm boyunca imkanım doğrultusunda seni koruyacağım. Allah'ın izniyle müşrikleri yani Kureyşleri sana yanaştırmayacağım. Diye tabi ne yapmıştır? Desteklemiştir. Burada yani dinden tenezzül etme istendiği zaman tenezzül etmek yoktur. Bu şartlarda kişi ne yapabilir? Kafirlerin himayesine girebilir Allah'ın izniyle. Yine aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gittiği zaman İslam'ı anlatmak için, o da gelecek bu olay inşallah. Onu taşladılar, eziyet ettiler. Geri döndü Mekke'ye. Mekkeli müşrikler dediler ki seni almıyoruz. Sen çıktın bizden, bize geri dönemezsin, giremezsin. İttifak kurdular, onu sokmayacaklar Mekke'ye. Haber gönderdi, Mut'im bin Adi müşrikti ama iyi birisiydi. Fakirlere yemek yedirir, iyilikte bulunan ama İslam'a girmemiş bir müşrikti. Haber gönderdi Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki senin himayene girmek istiyorum, kabul ediyor musun? Araplarda böyle bir şey vardı. Yani birilerini himayesine almak onlar için büyük bir şerefti. Mut'im bin Adi kabul etti. Hatta oğullarını silahlandırdı. Kabe'ye çıktılar. Dediler ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim himayemizdedir. Tabi kavmiyle beraber çıktılar bir de. Sakın sakın kimse ona yanaşmasın, ona dokunmasın. Dokunacak olursa bizim kabileyi karşısında bulacaktır. Diye ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumuştur. Onun himayesine girmiştir. Taif'ten döndüğü zaman Mekke'ye. Hatta Bedir, daha yani Bedir Savaşı'ndan önce ölmüştü Mut'im bin Adi. Hatta Hazreti Ayşe sormuştu, ya Resulullah Mut'im bin Adi hani işte çok yemek yediren birisiydi, iyilikte bulunan birisiydi, onun ameli ona fayda verir mi, cennete girer mi? Aleyhisselatü Vesselam yok diyor. Çünkü o Rabbi gfirli hati'eti yevmeddin dememiştir. Ey Rabbim ahiret gününde, kıyamet gününde benim günahlarımı bağışla diye duada bulunmamış. Yani İslam'a girmemişti, ahirete inanmıyordu. O yüzden ona fayda vermez. Ama Aleyhisselatü Vesselam onun yapmış olduğu iyiliği de unutmamıştı. Hatta Mekkeli o müşriklerle Bedir Savaşı'nda esir düşünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eline, onların kurtulmasını falan talep ediyorlardı. İşte fidye ödeyelim vesaire. Orada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi diyor, eğer ki Mut'im bin Adi olmuş olsaydı ve bu pislikleri istemiş olsaydı benden hepsini feda ederdim onun hatırına. Bırakırdım diyor. Hani bana yapmış olduğu o iyiliğe karşı ben de iyilikte bulunurdum. Fakat o hayatta değil yani. Evet, işte Mut'im bin Adi'nin himayesine girmesi de bunu gösteriyor. Demek ki Müslüman kafirin himayesine, gücüne yani sığınabilir, korumasına girebilir. Eğer ki tabi dinden taviz vermeden ve küfrü meşru göstermeden bu şartlarda girilebilir. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Habeşistan'ı tercih etmesi de önemli bir noktadır. Buradan da anlayacak şöyle bir ders var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etraftaki devletleri, toplulukları, aşiretleri çok iyi tanıyordu. Yani coğrafyadan haberi vardı, topluluklardan haberi vardı. Kimin nasıl davrandığını, neye nasıl yani baktığını çok iyi tahlil ediyordu. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'ı tercih etmiştir. Yani en rahat, en güvenilir şekilde dininizi orada yaşayabilirsiniz diye orayı ne yapmıştır? Seçmiştir Aleyhisselatü Vesselam ashabına. Gerçekten de dediği gibi böyle çok rahat bir şekilde, güvenilir bir şekilde orada dinlerini gidip yaşamışlar. Bu da gösteriyor ki yine Müslümanların başındaki emirler, etraflarındaki olan devletler, bunların siyasetleri, bunların olaylara bakışları, İslam gibi bir din ile karşı karşıya geldikleri zaman nasıl davranacaklarını çok iyi tahlil etmesi lazım. Yine tabi her bir Müslüman bu noktada yani basiret üzere olması lazım. Coğrafyadan yani malumat alması lazım. Hemen yakınımızda hangi devletler var? hangi dağlar var, hangi araziler var, nerede nasıl bir hayat yaşanıyor, oralardaki iklimler, oradaki insan yapıları, tipleri. Mesela kafirler çok iyi inceliyorlar. Amerika özellikle mesela, yani özellikle yani Batı alemi genelde hepsi böyle. Ama özellikle Amerika mesela toplulukları çok acayip bir şekilde inceliyor. Hatta duyduğum kadarıyla onlarda bir üniversite var. Bu siyasi fakülte öğrencilerine doktora tezi veriyorlar. Doktora tezi verirken misalen yani bu üniversiteyi bitiren kişiye doktora almak için diyorlar ki A şahsı sen git Türkiye'nin doğu tarafını incele. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde hangi milletler yaşıyor, hangi ırklar, hangi dine mensuplar, oranın arazisi, şartları, bunların yani dine olan bakışları, durumları nedir? Kabile arasındaki örfleri, adetleri vesaire bunları incele. B şahsı diyorlar ki Azerbaycan'ı işte şu bölgesini git incele. C şahsı Afganistan'ın şu mıntıkasında. D şahsı Pakistan'ın şurasında. Böyle yüzlerce, binlerce talebeye düşünün. Bütün dünyanın bölgelerini yapıyorlar, taksim ediyorlar, inceleyin. Adam 2-3 sene, 4 sene ne yapıyor? İnceliyor. Mesela Türkiye'nin doğusunda hangi aşiretler var, hangi milletler var, hangi dine mensuplar, bunların örfleri, adetleri. Yarın öbür gün misalen yani Amerika oraya saldıracak olsa veyahut da eğer ki oralarda Müslümanlar işte şeriatı götürseler, cihad olsa bunlar nasıl yapacak, nasıl edecek? Kimin zaaf noktası var, kimin kuvvetli yönü var? Hepsini ne yapıyorlar? İnceliyorlar, bunu rapor olarak sunuyorlar. O yüzden Amerika mesela bir yere saldıracağı zaman, savaşa gireceği zaman dikkatliyseniz uçaklarıyla, füzeleriyle hazırlıklı olarak gidiyor. Adam ta denizden ne yapıyor? Füzeyi gönderiyor, nokta atışı yapıyor. Kiminle nasıl anlaşmaya gireceğini iyi biliyor. Tabi kafir olmaları da ahmak da oluyorlar. Yani Allah-u Teala başarısız da kılıyor birçok noktada. Ama normalde inceliyorlar. Müslümanlar da böyle basiret üzere olmaları gerekiyor. Etraflarında hangi devletler var, hangi ırklar var, yarın öbür gün Müslüman hicret etmek zorunda kaldığı zaman nereye gidebilir, nerede dinini yaşayabilir, nerede İslam'ı daha çok yayabilir, nerede cihat hareketini mesela şey yapabilir, canlandırabilir, bunu çok iyi öğrenmesi lazım ve özellikle de Müslümanların ileri gelenleri, bu önemli bir nokta. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bunu da almamız gerekiyor. Böyle bir peygamber, yani ümmetiyiz, bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta kabilelerin lehçelerini bile ne yapmıştır? Öğrenmiştir. Bazen yani değişik mesela mekanlardan geliyorlarmış, Yemen'den gelen Araplar işte bazen konuşurlarken Aleyhisselatü Vesselam aynı lehçeyle cevap vermiş. Mesela bir sözde işte soruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah hel minel birrim es-siyamun fis-sefer diyorlar. Naam minel birrim es-siyamun fis-sefer diyor. Mim ekleyerekten kelimelere. Sahabe şaşırıyorlar. Neyi kastetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Resulullah ne dedin diyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte dedi ki onlar seferde yani oruç tutmak iyilikten midir? Yani bir fazileti var mıdır? Dedim ki evet fazileti vardır. Yani oruç tutabiliyorsa onların lehçesiyle hel minel birridir aslında ama minel birrim hel minel birrim es-siyamum normalde es-siyamu ama es-siyamum fis-sefer şeklinde değiştiriyorlarmış. Aleyhisselatü Vesselam aynı lehçeyle ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Evet. Başka bir nokta, bu hicretten alacağımız kafirlerin planlarını, projelerini iyi tahlil etmemiz lazım. Mesela onlar Müslümanların hicret ettiklerini duyunca ne yaptılar? Hemen iki elçi gönderdiler, hediyeler verdiler ve plan kurdular. Diler ki iş gider gitmez papazlarıyla görüşün, hediyelerini verin, şöyle şöyle konuşun, sonra Necaşi'ye gidin. Özellikle Amr ibn-i As'ı çok iyi tanıyor, seviyor. Hediyelerini takdim et, en sevdiği hediyeler tabii. Ve bu şekilde ikna edin, hiç sahabelerle konuşmadan onları teslim alın getirin diye plan kurmuşlardı. Müslümanlar da tabii bu planı çürütecek, yani suya düşürecek şekilde ne yaptılar? Davrandılar, başarısız kıldılar. Çıkıp Necaşi'ye işte nerede nasıl konuşulması gerektiği, neler yapılması gerektiği noktasında mükemmel bir şekilde davranınca ne yapmışlar? Projelerini suya düşürmüşler ve Mekkeli müşrikler bu noktada başarısız kalmışlar. Bundan şu nokta anlıyoruz, kafirlerin Müslümanlar üzerindeki planlarını, projelerini iyi tahlil etmemiz lazım. Yani kafirleri küçümsemememiz lazım. Müslümanları özellikle de hele hele cihat hayatında, yani Müslümanlar hakkında neyi düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, gerek siyasi yönden, gerek kültürel yönden, gerek askeri yönden, gerek iktisadi yönden, gerek başka yönlerden. Bunları iyi tahlil etmek lazım, iyi çözmek lazım. Sonra bunları, bu planlarını yani suya düşürecek, başarısız yapacak şeylere de, adımlara da ne yapmak lazım, yönelmek gerekiyor. Evet. Başka bir anlayacak nokta, sahabenin kendi arasında istişare etmeleri. Hani Necaşi bunlara haber gönderince, gelin işte kralın huzuruna gelin sizi çağırıyor diye onlara haber gidince, bunlar hemen ne yaptılar? Toplandılar, istişare ettiler. Yani hepimiz mi konuşacağız? Yoksa bir kişi mi konuşacak? Sonra neyi konuşacak? Şöyle yaparsa biz nasıl yapalım? Şöyle derse biz nasıl diyelim diye hemen toplanıyorlar, istişare ediyorlar ve Cafer bin Ebi Talib'i seçiyorlar. Ve ona diyorlar ki, yani hak neyse, İslam bize neyi öğrettiyse, Allah Resulü neyi öğrettiyse aynen o şekilde bunu beyan edeceğiz diye karar veriyorlar. Bu da istişarenin faziletini gösteriyor. İşin içerisinde istişare oldu mu Müslümanlar başarılı olurlar. Allah-u Teala işlerine bereket koyar. Ama istişare olmadı mı o bereket gider. Bu çok önemli. Birçok cemaatin dağılması, birçok fertlerin ayrılması, Müslümanlar arasındaki var olan kargaşaların sebeplerinden bir tanesi de istişarenin olmayışı. Birileri karar alıyor, hemen tatbiye ne yapıyor, yöneliyor. Halbuki Müslümanlarla istişare etse, yani ileri gelenleriyle, çok daha güzel kararlar ortaya çıkacaktır ve Müslümanların daha çok dayanışma içerisinde, sevgi içerisinde olmalarına sebebiyet verecektir. Yani istişareyi basite almamak lazım kardeşler. Bu önemli. Müslüman hayatında olması gerekiyor. Evet. Bu tabi istişare neticesinde Cafer bin Ebi Talib'i seçiyorlar. Cafer bin Ebi Talib de tabi Necaşi'nin karşısına çıktığı zaman Necaşi tabi soruyor, sizler necisiniz diyor. Mekke'den geldiler ve dediler ki sizler teröristsiniz. Sizler işte kavminize baş kaldırmış, büyüklerinize baş kaldırmış, ortalığı dağıtmış, yani hangi ne dine mensup olduğunuz belli olmayan bir din ortaya çıkarmışsınız. Davanız neyin nesidir? Diye sorunca Necaşi, Cafer bin Ebi Talib muazzam, mükemmel tarihi sözleri ne yapmıştır? Sıralamıştır. Tabi bu gerçekten bundan da ders alınacak çok önemli yönler var. Özellikle Cafer bin Ebi Talib'i seçmeleri. Cafer bin Ebi Talib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu. Resulullah'la beraber hayatını geçirmiş. Hani hem akrabası olması, hem yeni ilk İslam'a girenlerden olması sebebiyle İslam'ı en iyi tanıyanlardandı. İslam davasını en böyle çok sarılan ve Resulullah'a çok yakınlığıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok terbiyesinde yetişmiş olması sebebiyle onu seçtiler. O da muazzam, mükemmel bir şekilde cevap vermiştir ve bu cevabıyla orada rahat bir şekilde kalmalarına sebebiyet vermiş, Necaşi'yi ikna etmişti. Necaşi tabi sorduğu zaman Cafer bin Ebi Talib birçok noktaya değindi bu konuşmasında. Birincisi, cahiliyenin ayıplarını saydı. Cahiliyenin, Mekkeli müşriklerin ne gibi kötü şeylere sahip olduklarını beyan etti. Birincisi, yani önce Mekkeli müşriklerin kötü bir halde olduklarını ne yaptı? İspatladı. O da şu sözleriyle, ey hükümdar dedi, biz cahiliye karanlıkları içinde yüzen bir kavimdik. Cahiliye bize hakim idi. Cahiliye de cehalet üzere kurulmuş. Küfür üzerine kurulmuş bir düzen yani. Putlara tapar. Normalde hani Necaşi ve etrafı putlara tapmıyorlardı. Ehli kitaptılar. O yüzden dedi ki, yani bu Mekke'nin durumunu beyan ediyor. Putlara tapar. Ölü hayvan eti yer. Normalde müşrikler yiyorlardı ölü hayvanları. Günah işlerdik. Akrabalarla ilişkiyi keser, komşulara kötü davranırdık. Aramızda güçlü olanlar zayıfları ezerdi. Yani böyle bir kanun, orman kanunu vardı. Kim güçlüyse karşı tarafı eziyor, mallarını el koyuyor, gasp ediyor. Zulüm üzerine kurulmuş, cahiliye, küfür üzerine, putperestlik üzerinde kurulmuş bir din. Hangi medeniyet, hangi din, hangi neden bahsediyor yani bu Mekkeli müşrikler? Burada Mekkeli müşriklerin nasıl kötü bir hal üzere oldukları, batıl bir inanç oldukları üzere olduklarını çok güzel veciz sözlerle ne yapmışlar? Beyan etmişler. Sonra bu topluluk arasında, bu kötü ortam arasında gelmiş ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıttı. Hani nasıl bir Resulullah geldi ki hani biz ona tabi olduk? Devam etti. Sonra dedi ki Allah bize aramızdan soyunu, onun soyu belli. Soyu yani güzel bir soy, temiz bir soy. Doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar bu şekilde yaşamaya devam ettik. Yani gelen bizim aramızdaki elçi soyu belli, emin, doğru, güvenilir bir şahsiyet. Böyle vasfettikleri gibi değil haşa. İşte teröristler, işte aklı yitirmişler, bunlar asi bir topluluk şeklinde yani vasfetmeleri yanlış. Allah'ın elçisi bu şekilde ne yapmıştır? Vasfetmiştir. Ondan sonra İslam'ın güzelliklerini o elçinin getirmiş olduğu o güzel dini ne yapıyor bu sefer? Çok kısa sözlerle ne yapıyor? Beyan ediyor. Sonra diyor ki Allah'ın elçisi bizi Allah'ı birlemeye, çünkü normalde yani tek Allah'a ibadet etmek, onu yani birlemek normalde Hristiyanların özünde vardı. Fakat bunu bozmuşlardı. Necaşi daha o akide üzereydi. Onun Hristiyanlığı da bozulmamıştı. Tabi etrafındakiler bozulmuştu. Hristiyanlardan çok az bir topluluk saf bir akide üzereydi. Zaten bunlar hep Müslüman oldular. Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini işitince Müslüman oldular. Geri kalan Hristiyanlar da artık yani Allah'ı üçleme, teslis inancı, şirk inancı iyice onlarda yayılmıştı. Dedi ki Allah'ın elçisi bizi Allah'ı birlemeye, ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın onun dışında ibadet ettiğimiz putları ve taşları terk etmeye davet etti. Bize doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan sakınmayı ve insanları öldürmemeyi emretti. Bize kötü ve günah fiiller işlemeyi, kötü söz söylemeyi, kişilerin malını yemeyi, iffetli kadına iftira etmeyi yasakladı. Allah'a ibadet etmeyi ve ona herhangi bir şeye ortak koşmamayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi ve oruç tutmayı emretti. Onu tasdik ettik, ona inandık ve Allah'tan getirdiği mesajlar doğrultusunda ona uyduk. Böylece sadece Allah'a ibadet ettik ve ona hiçbir şeye ortak koşmadık. Bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kabul ettik. Demesiyle de İslam'ın özünü ne yapmıştır? Anlatmıştır. Gerçekten çok mükemmel bir şekilde böyle kısa cümlelerle İslam'ın özünü ne yapmıştır? Hem Necaşi'ye hem de etrafındaki din adamlara ve halkına tebliğ etmiştir, anlatmıştır. Tabi Necaşi bunu işittiği zaman etkilenmiştir. Çünkü Hristiyanlık dininde saf olan, daha bozulmamış, yani Hristiyanlık dininde hep bunlar vardı. Fakat bunlar hepsi zamanla değişmiş, tozlanmış, işte terk edilmiş olan şeyler. Ve bunlar hepsi insan fıtratının kabul ettiği şeyler. Temiz olan şeyler, doğru olan şeyler, gerçekten hak bir din olduğunu gösteren şeyler. Sonra Mekkeli müşriklerin zulümlerini anlattı. Yani bu doğruluğa, bu güzelliğe karşı Mekkeli müşrikler nasıl kötü yani karşılık verdiler. Sonra dedi ki Yüce Allah'a ibadetten ayrılıp eskisi gibi putlara tapmamız ve daha önce helal gördüğümüz kötülükleri helal görmemiz için kavmimiz bize düşmanlık yaptı. Bizi işkencelere maruz bıraktılar ve dinimizi terk etmemiz hususunda baskı yaptılar. Yani Mekkeli müşrikler kabul edeceklerine maalesef tam tersine bize zulmettiler, baskı yaptılar. Bu güzellikleri kabul etmediler, reddettiler. Sonra ne yaptı? Necaşi'yi övdü ve yani oraya gelme sebeplerini güzel bir şekilde anlattı. Dedi ki Mekkeliler bize zulmedince ve baskılarını artırıp dinimizi yaşamamıza izin vermeyince senin memleketine geldik. Bunun için biz buraya geldik. Birçok hükümdar arasından seni seçtik ve sana komşu olmayı tercih ettik. Burada da yani Necaşi övme vardır. Hani birçok hükümdar var ama hiçbirine gitmedik, sana geldik. Hiç kimseye komşu olmadık, sana komşu olduk. senin yanında zulme uğramayacağımızı umarak geldik ey hükümdar. Deyince tabi Necaşi çok etkilendi bu sözlerden. Hani bu da yani Cafer bin Ebi Talib'in ne kadar akıllı olduğunu, ferasetli olduğunu ve bir yani isteğini nasıl hani kabul göreceğini çok iyi ne yapmıştır, kestirmiştir, ona göre sözler sarf etmiştir. Tabi bu sözler karşısında Necaşi bitmiştir. Yani çok hoşuna gitmiş. Hatta çok etkilendiği için vallahi kesinlikle hani bunları ben geri çevirmeyeceğim demiştir. Hatta sormuş yani size yani gelen vahiy, peygamberinize gelen vahiy bana okuyun biraz bahsedin deyince de Cafer bin Ebi Talib ne yapıyor? Tutuyor Meryem suresini okuyor. Meryem suresi Hazreti Meryem'den bahseder, Hazreti İsa'dan bahseder. İşte İsrail oğullarına gelmiş olan peygamberlerden ve o özellikle Hristiyanlıkta yani kutsal kabul ettikleri, değer verdikleri o şahsiyetlerden bahseder. Hazreti Meryem'in özellikle iffetini, temizliğini bahseder. Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu, ilah olmadığını bahseden bu sureyi özellikle seçip okuması da tabi ferasetini gösteriyor. Çünkü belli yani Allah'ın vahyini işittikleri zaman etkilenecekler. Ve onların inancında da bu özlerinde bu vardı. Özellikle de Meryem suresini okuduğu zaman hem Necaşi hem de din adamları ne yapıyorlar? Gözyaşı döküyorlar. Ve Necaşi zaten bunun akabinde ne yapıyor? İslam dinine giriyor. Bu da işte Cafer bin Ebi Talib'in ferasetini gösteriyor. Yani Müslümanlar yine yani böyle durumlarda başlarına birini seçtikleri zaman hani bu işleri iyi bilen kişileri genelde ne yapmaları lazım? Tercih etmeleri lazım. Müslüman emirler de yani bir Müslüman topluluğa birini tercih ettikleri zaman yani Müslümanlar arasında en böyle ferasetli, en güzel yönetecek, en güzel şekilde Müslümanları idare edecek kişileri seçmeleri gerekiyor. Evet, başka bir nokta da Cafer bin Ebi Talib'in ve o hicret eden sahabelerin Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutmalarını da ne yapıyoruz görüyoruz. Normalde bir araya geldiler, istişare ettiler. Dediler ki Necaşi bize sorarsa yani biz normalde hakkı beyan edersek düşman yani bize düşman olacaklar Hristiyanlar. Çünkü o yani şirk onların şirk dinini izhar edeceğiz, tevhidi izhar edeceğiz. Bunların hoşuna gitmeyecek. Belki bunlar bizi Mekkeli müşriklere teslim edecekler. Mekkeli müşrikler bize işkence yapıp öldürecekler. Veya hapsedecekler. Her türlü sıkıntı gelebilir. Ama kendi aralarında istişare ettiler ki ne olursa olsun Allah'ın dinini izhar edeceğiz. Allah-u Teala neyi beyan ettiyse Kur'an'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi öğrettiyse açık açık Necaşi'ye ve onun din adamlarına bunu anlatacağız. İster kabul ederler, ister reddederler. İster bizi teslim ederler Mekkeli müşriklere, ister teslim etmezler. Biz Allah'a tevekkül ettik. Diye karar veriyorlar ve ne yapıyorlar? Orada Necaşi ne soruyorsa aynen hakkı ne yapmışlar? Orada beyan etmişler. Beyan edince de Allah-u Teala ne yaptı? Onları korudu. Yani kim eğer hadiste geldiği gibi diyor ki aleyhissalatü vesselam İmam Tirmizi, İmam İbn-i Hibban İbn-i Mübarek Zühd kitabında da zikreder. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men iltemese ridallahi bisakhatin nas. Kim Allah'ın rızasını insanların kızgınlığında ararsa yani sırf Allah'ın rızasına ulaşmak için belki insanlar ona gazap edecekler. Ona rağmen insanların gazaplarına rağmen Allah'ın rızasını isterse كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ Allah-u Teala insanların sıkıntılarını ondan giderir. Allah onu korumaya alır diyor. Allah onu destekler. İnsanlar kızsa da eğer Allah'ın rızasını talep ediyorsa Allah-u Teala ne yapacaktır? Ona kafi gelecektir. Ona zarar veremeyecekler. وَمَنْ اِلْتَمَّسَا رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ Ama kim Allah'ı kızdırmak adına insanların rızasını talep ederse kişiyi وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ Allah-u Teala onun halini insanlara bırakır. Desteklemez, yani korumaz. Şimdi bazı insanlar vardır ki, bu çok önemli bir hadis. Bazı insanlar vardır ki, insanların öfkelerine girmemek için, insanların eleştirmeleri, cezaları, işte engellemeleri, bazı hayırları işte vermemeleri, engellemeleri adına ne yapar? Allah'ı kızdıracak şeylere girer, haramlara girer, dininden taviz verir. Ne yapalım diyor. Şimdi beyan etsek Amerika bize düşman olacak. Şöyle yapsak işte Türkiye yardımını kesecek. Şöyle yapsak akrabamız küsecek, bizimle konuşmayacak. Şöyle yapsam arkadaşım benden yüz çevirecek. Şöyle yapsam hanımım bilmem ne terk edecek. Ne yapıyor? Allah korusun, bu sefer onların rızası adına Allah'ı gazaplandıracak işlere giriyor. Böyle olunca Allah-u Teala onu o insanlara ne yapar? Tevdi eder. Tabi insanlar da ne yapar? Ona kızarlar. Allah onları öfkelendirir. Yani onları da memnun edemez. Razı edemez. Ama tam tersine velev ki insanlar kızsa da, öfkelense, cezalandırsa, ne yaparsa yapsın, Allah'ın rızasını talep ederse diyor, Allah ona kafidir. Allah onu koruma altına alacaktır. Himaye altına alacaktır. İşte sahabeler de bunu tercih ettiler. Vatanmış, işte bizi teslim edecekler, hapistir, bilmem iyiliği kesecekler falan diye düşünmeden hakkı beyan ettiler. Burada da önemli bir nokta, yani gerçek Müslüman böyle olması lazım. Rabbim bizleri böyle bir ahlak üzere kılsın. Yani İslam'ı, Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutan. Velev ki bütün dünya düşman olsun. Velev ki akrabaların, velev ki çevren, velev ki yani seni mahrum bıraksalar, yardımları kesseler, ne yaparlarsa yapsınlar, asıl olan nedir? Allah'ın rızası, Allah'ın dini her şeyin üstünde. Eğer ki Allah'ın dinini biz tercih edersek, Allah-u Teala o insanları da bizden memnun edecektir. Bizi himaye altına alacaktır. Başka kapılar açacaktır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ İşte kim Allah'tan korkarsa, Allah-u Teala يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Allah-u Teala hem çıkış kapısı verir, hem de beklemediği yerden ne yapar? Onu rızıklandırır. Yani yeter ki Allah'a tevekkül etsin. Özellikle de mücahit yani. Allah'a tevekkül etsin. Rezzak olan Allah'tır Celle Celaluhu. Kapılar kapanacak, yardımlar gelmeyecek, işte düşmanlar saldıracak, şu olacak, bu olacak diye düşünerekten dininden taviz vermemelidir. Cihadından taviz vermemeli, hicretinden taviz vermemeli. Allah'ın rızasını gözetirse Allah-u Teala kafirleri bile hizmetkar kılar. İnanın ki kafirler bile hizmet edecek mücahitlere. Adi bin Mut'im gibileri Allah-u Teala musahhar kılacak, Ebu Talipleri musahhar kılacak, Necaşi gibileri Allah-u Teala musahhar kılacak. Ama yok, insanların gazabından korkup da Allah'ı, yani onları memnun edeceğim diye Allah'ı gazaplandırırsa Allah-u Teala bu insanlara bırakır, bunlar da onu ezerler, zulmederler ve razı da olmazlar. Hem Allah'ın rızasını kaybeder, hem de insanların rızasını da kaybeder, zelil bir şekilde ölür gider. Rabbim hakkıyla dinle değer veren, hakkıyla Allah'ın yolunda cihad eden, hicret eden, her şeyle Allah'ın dinine destek veren mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.